İkinci ayrım.
Bölüm 4. Tavşan içeriye küçük Bill'i gönderiyor. Bu hızlı adımlarla geri gelen beyaz tavşandı. Yürürken bir şey kaybetmiş gibi endişeyle etrafına bakınıyordu. Kız onun kendi kendine, ''Düşes, düşes, ah benim sevgili patilerim, ah kürküm, bıyıklarım, düşes beni idam ettirecek. Dağ gelinciklerinin dağ gelinciği olduğuna ne kadar eminsem, bundan da o kadar eminim. Acaba onları nerede düşürmüş olabilirim?'' diye mırıldandığını işitti. Hemen tavşanın yelpazesiyle küçük beyaz eldivenlerini aradığını tahmin etti ve büyük bir iyi yüreklilikle onları aramaya koyuldu. Ancak görünürde yoklardı. Havuzdaki yüzüşünden sonra her şey değişmişe benziyordu. Cam masa ve küçük kapının bulunduğu büyük salonun yerinde yerler esiyordu. Çok geçmeden tavşan etrafta aranıp duran Alice'i fark etti. Öfkeli bir ses tonuyla, ''Marianne, burada ne yapıyorsun? Derhal eve koş ve bana bir çift eldivenle yelpaze getir. Çabuk ol, haydi!'' diye bağırdı. Alice o kadar korktu ki tavşanın yaptığı yanlışlığı açıklamaya kalışmadan hemen gösterilen yöne doğru koştu. ''Beni hizmetçisiyle karıştırdı herhalde,'' diyordu koşarken kendi kendine. Kim olduğumu öğrenince ne kadar şaşıracak. Fakat eldivenleriyle yelpazesini götürsem iyi olur. Tabii eğer onları bulabilirsem. Bunu der demez karşısına küçük bir ev çıktı. Kapıdaki pirinç tabelada B. Tavşan yazıyordu. Kapıyı çalmadan içeri girdi ve gerçek Marianne ile karşılaşıp eldivenlerle yelpazeyi bulamadan evden atılırım korkusuyla hızlıca üst kata çıktı. Bir tavşanın işini yapmak dedi Alice kendi kendine. Ne kadar tuhaf. Sanırım artık Dina da bana işlerini yaptıracak. Böyle diyerek olacakları düşünmeye başladı. Bayan Alice, hemen buraya gelin ve yürüyüş için hazırlanın. Bir dakika içinde geliyorum dadıcığım. Ancak Dina dönene kadar bu fare deliğinin başında bekleyip farenin dışarı çıkmadığından emin olmam gerekiyor. Fakat Dina insanlara böyle emirler yağdırmaya başlarsa diye devam etti Alice. Onun evde kalmasına izin vereceklerini hiç sanmıyorum. Bu sırada Alice, pencere önünde bir masanın bulunduğu derli toplu bir odaya girdi. Masanın üzerinde tıpkı umduğu gibi bir yelpaze ve 2-3 çift küçük beyaz eldiven vardı. Yelpaze ile bir çift eldiveni aldı. Tam odadan çıkmaya hazırlanıyordu ki gözü aynanın yanında duran küçük bir şişeye takıldı. Bu sefer üzerinde Beni Hiç etiketi yoktu. Fakat yine de mantarı çıkarıp şişeyi dudaklarına götürdü. Kesin ilginç bir şey olacak. Bundan eminim dedi kendi kendine. Ne zaman bir şey yiyip içsem öyle oluyor. Bakalım bu şişe neler yol açacak. Umarım beni yeniden büyütür. Çünkü böyle küçücük bir şey olmaktan bıktım. Gerçekten de öyle oldu. Hem de umduğundan daha kısa sürede. Henüz şişenin yarısını bile içmemişti ki başının tavana değdiğini hissetti. Boynunun kırılmaması için eğilmek zorunda kaldı. Hemen şişeyi yere koyup kendi kendine bu kadarı yeter umarım daha fazla büyümem. Yoksa bu halde kapıdan dışarı çıkamam. Keşke o kadar fazla içmeseydim dedi. Heyhat, bunu dilemek için çok geçti. Büyüdükçe büyüdü, çok geçmeden yerde diz çökmek zorunda kaldı. Bir dakika sonra o da küçük gelmeye başladı ve bir dirseğini kapıya dayayıp diğer kolunu başının etrafına dolayarak yere uzanmayı denedi. Hala büyümeye devam ediyordu. Son bir çare olarak bir kolunu pencereden ve bir ayağını da bacadan çıkardı ve kendi kendine ne olursa olsun artık diyebileceğim bir şey kalmadı. Bana ne olacak acaba dedi. Neyse ki küçük sihirli şişe etkisini yitirmiş, Alice'in büyümesi durmuştu. Yine de çok rahatsızdı. Hiçbir şekilde odadan çıkma şansının olmadığını görmek kuşkusuz neşesini kaçırmıştı. İnsanın büyüyüp küçülmediği, farelerden ve tavşanlardan emir almadığı evinde olması çok daha güzel diye düşündü zavallı Alice. Keşke o tavşan deliğine girmeseydim. Ancak yine de bu çok tuhaf. Yani böyle bir yaşam. Acaba bana ne oldu? Okuduğum masallarda anlatılanların hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini düşünüyordum. Ancak şimdi bir masalın tam ortasındayım. Benim hakkımda yazılmış bir kitap olmalı. Kesinlikle olmalı. Büyüdüğümde ben de bir tane yazacağım. Gerçi zaten büyüğüm dedi ve üzgün bir sesle ekledi. En azından burada daha fazla büyüyecek yer yok. Fakat o zaman yaşım asla şimdi olduğumdan daha büyük olmayacak mı diye düşündü Alice. Bu bir bakıma hoş olurdu. Hiçbir zaman yaşlı bir kadın olmamak. Ancak o zaman da sürekli ders çalışmam gerekir. Ah bunu istemezdim. Ah seni aptal Alice diye yanıt verdi kendi kendine. Burada nasıl ders çalışabilirsin ki? Sen buraya daha zor sığıyorsun. Ders kitaplarını koyacak yer yok kesinlikle. Böylece Alice bir kendisi bir başkası olup bu şekilde konuşmasını sürdürdü. Ancak bir süre sonra dışarıdan gelen bir ses duyunca susup kulak kabarttı. Marianne, Marianne diyordu ses. Derhal bana eldivenlerimi getir. Tam bu sırada merdivenlerden ayak pıtırtıları geldi. Alice bunların kendisini aramaya gelen tavşana ait olduğunu biliyordu. Bunun üzerine titremeye başladı. Öyle ki onunla beraber evde zangır zangır titredi. Tavşandan 1000 kat daha büyük olduğunu, bu yüzden ondan korkması için bir neden olmadığını unutmuş gibiydi. Derken tavşan kapıya yaklaşıp onu açmaya çalıştı. Fakat kapı içeri doğru açıldığından ve Alice dirseğinin kapıya dayamış olduğundan tavşanın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Alice, tavşanın kendi kendine "Ben de gider arka pencereden girerim" dediğini duydu. "Hayır, bunu yapamazsın" diye geçirdi Alice içinden. Tavşanın pencerenin altında çıkardığı sesleri duyuncaya kadar bekledikten sonra birden elini uzatıp boşlukta bir şey yakalamaya çalıştı. Eline hiçbir şey gelmedi. Fakat küçük bir çığlık, bir düşme sesi ve hemen ardından da şangırtı duydu. Buradan tavşanın içine salatalık ekilmiş bir kasaya ya da buna benzer bir şeyin içine düşmüş olabileceğini düşündü. Sonra öfkeli bir ses geldi. Tavşanın sesiydi bu. "Pat pat, neredesin?" Bunun üzerine Alice daha önce hiç duymadığı bir sesin "Tabii ki buradayım. Elma tohumlarını ekiyorum efendim." diye karşılık verdiğini duydu. "Demek elma tohumlarını ekiyorsun," dedi tavşan öfkeyle. "Buraya gel. Gel ve bunun içinden çıkmama yardım et. Söyle bana Pat. Bu penceredeki şey de neyin nesi?" "Tabii ki bir kol efendim. Kol olduğunu görüyorum, kas kafalı. O ne biçim kol öyle? Bütün pencereyi kaplıyor." "Tabii ki kaplıyor efendim. Fakat o bildiğiniz kollardan değil. Nasıl bir kol olursa olsun penceremde işi olamaz. Git ve uzaklaştır onu buradan." Bu konuşmalardan sonra uzun süren bir sessizlik oldu. Ara sıra Alice'in kulağına fısıltılar geliyordu. "Tabii ki bu kol benim de hoşuma gitmedi efendim. Hem de hiç gitmedi. Sana söylediğimi yap, korkak tavuk." En sonunda Alice yeniden kolunu dışarı uzatıp bir şeyler yakalamaya çalıştı. Bu sefer iki çığlık duydu. Üstelik kırılan cam sesi de artmıştı. Ne kadar çok salatalık kasası varmış diye düşündü Alice. Sırada ne var acaba? Ya beni çekip dışarı çıkarırlarsa? Ah, keşke yapabilseler. Burada daha fazla kalmak istemediğimden eminim. Artık dışarıda çıt çıkmıyordu. Alice bir süre bekledi. En sonunda yaklaşan bir el arabasının küçük tekerlerini çıkardığı gürültüyü işitti. Dışarıda her kafadan bir ses çıkıyordu. Alice bu konuşmalar arasında birkaç cümleyi seçebildi. "Diğer merdiven nerede?" "Ama ben bir tane getirecektim. Diğerini Bill getirecekti." "Bill, onu şuraya dayı oğlum. İşte tam şu köşeye." "Hayır, önce onları birbirine bağla. Daha evin yarısına bile ulaşmıyorlar. Sanırım bu kadar yeter. Çok fazla özenmeyin. İşte Bill, şu ipin ucunu tut. Çatı taşıyacak mı bunu peki? Hey, şu sallanan levhaya dikkat et. İşte düşüyor. Başınızı eğin." "Kim yaptı bunu? Kesin Bill'in suçudur. Bacadan aşağı kim inecek?" "Hayır, ben yapmadım." "Senin. O zaman ben de inmem." "Bill inecek. Gel Bill. Efendimiz bacadan aşağı senin ineceğini söylüyor." "Ah, demek Bill bacadan inecek." "Öyle mi?" dedi Alice kendi kendine. "Her işi de Bill'e yaptırıyorlar. Bill yerinde olmayı hiç istemezdim. Aslına bakarsanız bu şömin oldukça dar, fakat sanırım birazcık tekmeleyebilirim." Alice elinden geldiğince ayağını bacanın altına soktu ve hemen üzerindeki bacanın ağzında sağa solu tırmalayan küçük bir hayvan sesini duyana kadar bekledi. Bunun ne tür bir hayvan olduğunu kestiremiyordu. Sonra kendi kendine "Bu gelen Bill olmalı," dedi. Derken bacanın içine doğru sert bir tekme savurdu ve olacakları merak ederek beklemeye koyuldu. İlk duyduğu şey herkesin hep birazdan "İşte Bill orada!" diye bağırmasıydı. Sonra tavşanın sesi duyuldu. "Yakalayın onu, sen, çite yaslanmış olan." Kısa bir sessizliğin ardından yine sesler birbirine karıştı. "Kafasını tutun, biraz konyak verin. Dikkat edin, boğulmasın. Nasıl dostum? Sana ne oldu böyle? Hadi anlat." Bunun üzerine zayıf, ince bir ses konuşmaya başladı. "Bu Bill olmalı," diye düşündü Alice tekrar. "Pek hatırlamıyorum. Bu kadar yeter. Sağ ol. Şimdi daha iyiyim. Fakat bekleyin biraz. Konuşacak halim yok. Tek bildiğim, bir şeyin beni kutudan fırlayan oyuncak gibi havaya fırlattı." "Aynen, aynen öyle oldu dostum," dedi oradakiler. "Evi yakmalıyız," dedi tavşanın sesi. Alice de bütün gücüyle bağırdı. "Eğer evi yakarsanız Dina'yı üzerinize salarım." Bu sözler aşağıda derin bir sessizliğe neden oldu. Alice, "Acaba şimdi ne yapacaklar? Eğer birazcık akılları varsa çatıyı söküp atarlar," diye geçirdi aklından. Birkaç dakika sonra aşağıda yeniden bir hareketlenme oldu. Alice tavşanın "Başlangıç için bir araba dolusu yetecektir," dediğini duydu. "Bir araba dolusu ne?" diye düşündü Alice. Fakat çok uzun bir süre merak etmesine gerek kalmadı, çünkü bir dakika bile geçmeden pencereye küçük çakıl taşları yağmaya başladı. Hatta bazıları Alice'in yüzüne çarpıyordu. "Buna bir son vereceğim," dedi. "Bir daha bana bunu yapmazsanız iyi edersiniz," diye onları gücüyle bağırdı. Bu sözler yeniden derin bir sessizliğe neden oldu. Alice büyük bir şaşkınlıkla yere düşen çakıl taşlarının birer kurabiyeye dönüştüğünü fark etti. Ve aklına parlak bir fikir geldi. "Bu kurabiyelerden yersem," diye düşündü. "Büyüklüğümde bir değişiklik olacağına eminim. Daha fazla büyüyemeyeceğime göre bu kurabiyeler beni tekrar küçültür herhalde," diye düşündü. Böyle diyerek ağzına bir kurabiye attı ve hemen küçülmeye başladığını görünce çok mutlu oldu. Kapıdan geçebilecek kadar küçüldüğünde koşarak evden dışarı çıktı ve dışarıda hayvanlardan ve kuşlardan oluşan kalabalığı gördü. Zavallı küçük kertenkele Bill kalabalığın ortasındaydı. Ayakta durmasına yardımcı olan iki gine domuzu Bill'e ellerindeki şişeden bir şey içiriyordu. Alice ortaya çıkar çıkmaz bütün hayvanlar ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Alice var gücüyle koşmaya başladı ve çok geçmeden kendini sık ağaçlardan oluşan bir ormanın tam da ortasında buldu. Artık güvendeydi. Yapmam gereken ilk iş dedi Alice ormanda dolaşırken. Gerçek büyüklüğüme kavuşmak. İkincisi ise yeniden o güzel bahçeye giden yolu bulmak. Sanırım en iyi plan bu. Kuşkusuz bu plan kulağa harika geliyordu. Açık seçik ve net bir plandı. Tek zorluk Alice'in bu planı nasıl gerçekleştireceği hakkında en ufak bir fikrinin olmamasıydı. Tedirgin gözlerle etrafı kollayarak ağaçların arasında dolanırken hemen başının üzerinden geçen keskin bir havlama işitti. Ve telaşla başını kaldırdı. Dev bir köpek yavrusu iri yuvarlak gözleriyle eğilmiş kendisine bakıyor ve patisini hafifçe uzatarak ona dokunmaya çalışıyordu. Alice tatlı bir ses tonuyla "Zavallı küçük şey" diyerek bütün gücüyle ıslık çalıp onu çağırmayı denedi. Fakat tam bu sırada içine bir korku düştü. Köpek aç olabilirdi ve bu durumda onun o tatlı sözlerine karşın onu bir lokmada yutabilirdi. Ne yaptığını bilmeden yerden küçük bir dal alıp onu köpeğe doğru uzattı. Bunun üzerine köpek yavrusu neşe içinde havlayarak dört ayağıyla birden yerden sıçradı ve dala uzanıp onu yakalamaya çalıştı. Alice kendisini ezilmekten korumak için büyükçe bir deve dikeninin ardına kaçtı. Öbür taraftan da çıkıp tekrar görünür olunca köpek yavrusu yeniden dala doğru yöneldi. Ve onu yakalamak için biraz aceleci davranınca tepe taklak yuvarlandı. Bunun bir at arabasıyla oynamak gibi bir şey olduğunu düşünen ve her an köpeğin ayağının altında ezilmeyi bekleyen Alice yeniden deve dikeninin ardına kaçtı. Ancak köpek yavrusu hala dalı yakalamaya çalışıyordu. Her seferinde önce biraz ileri doğru hamle yapıyor, sonra boğuk bir şekilde havlayarak gerisin geri kaçıyordu. En sonunda da yorgun düşüp dili bir karış dışarıda ve artık yarı kapalı olan gözleriyle soluk soluğa oldukça uzak bir yerde oturdu. Alice bunun kaçması için iyi bir fırsat olduğunu düşündü. Böylece hızla toparlanıp nefesi kestirilene dek koştu. Koştu da koştu. Artık köpek yavrusunun havlamaları çok uzaktan geliyordu. Yine de çok sevimli bir yavruydu dedi Alice dinlenmek için bir düğün çiçeğine yaslandığında. Serinlemek için çiçeğin yapraklarından birini yelpaze olarak kullanıyordu. Eğer boyum busum uygun olsaydı ona ne numaralar öğretirdim. Ah, yeniden büyümem gerektiğini az kalsın unutuyordum. Bir bakalım bunu nasıl başarabilirim? Sanırım bir şeyler yemem ya da içmem gerekiyor. Fakat asıl sorun bunun ne oldu? Asıl sorun kesinlikle ne yiyip içeceğiydi. Alice çevresindeki çiçeklere, yerdeki otlara göz gezdirdi. Fakat etrafta yiyip içmeye uygun hiçbir şey göremedi. Hemen yanı başında neredeyse kendi boyunda kocaman bir mantar bitmişti. Alice mantarın altına, sağına, soluna ve arkasına baktı. Ve sonra mantarın tepesine de bir göz atmak aklına geldi. Ayak parmakları üzerinde yükselerek mantarın kenarından yukarıyı gözetledi. Tam bu sırada kocaman, mavi bir tırtılla göz göze geldi. Tırtıl kollarını kavuşturmuş, mantarın tepesinde oturuyor, sessizce nargilesini tutturuyordu. Ne Alice'i ne de başka bir şey umursuyordu. 5. Bölüm. Bir Tırtılın Öğüdü. Tırtıl ile Alice bir süre hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. En sonunda tırtıl nargileyi ağzından çıkarıp uykulu bir tonda, ağır ağır konuşarak "Kimsin sen?" diye sordu. Bu hiç de insanı cesaretlendiren bir sohbet başlangıcı değildi. Alice utana sıkıla konuştu. Ben de pek bilmiyorum efendim. Yani şu anda aslına bakarsanız bu sabah uyandığımda kim olduğumu bilmiyorum. Ancak sanırım uyandığımdan beri birkaç kez değişikliği aradım. Bu da ne demek dedi tırtıl. Sert bir ifadeyle bakıp açıkla bakalım dedi. Korkarım açıklayamam efendim dedi Alice. Gördüğünüz gibi ben değilim. Benim bir şey gördüğüm falan yok dedi tırtıl. Korkarım bu durumu daha açık anlatamayacağım dedi Alice kibarca. Çünkü olan bitenleri ben de anlamış değilim. Bir gün içerisinde farklı boyutlarda olmak insanın gerçekten kafasını karıştırıyor. Hiç de değil dedi tırtıl. Sizin kafanız henüz karışmamış olabilir dedi Alice. Fakat bir gün krizalite sonra da kelebeğe dönüşmek zorunda kaldığınız zaman ki biliyorsunuz dönüşeceksiniz kendinizi biraz tuhaf hissedeceksiniz öyle değil mi? Hiç sanmıyorum diye karşılık verdi tırtıl. O zaman siz farklı duygulara sahipsiniz dedi Alice. Tek bildiğim ben olsam çok tuhaf hissederdim dedi. Sen dedi tırtıl küçümseyen bir edayla. Sen kimsin ki? Bu soru onları yeniden konuşmanın başlangıcına götürdü. Alice tırtılın söylediklerini böyle çok kısa tutmasına öfkelendi. Kendini yukarı çekip ciddi bir sesle sanırım önce sen bana kim olduğunu söylemelisin dedi. Nedenmiş dedi tırtıl. İşte size kafa karıştırıcı bir soru daha. Alice bu soruya verecek mantıklı bir yanıt bulamadı. Hem zaten görünüşe göre tırtıl bütün aile ters tarafından kalkmıştı. Bu yüzden Alice arkasını dönüp yürümeye başladı. Geri dön diye seslendi tırtıl Alice'in arkasından. Önemli bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle umut vericiydi. Alice geri dönüp tırtılın yanına geldi. Öfkene hakim ol dedi tırtıl. Hepsi bu mu dedi Alice öfkesini belli etmemeye çalışarak. Hayır dedi tırtıl. Alice yapacak bir şey olmadığını bildiği için biraz beklemeye karar verdi. Hem olur ya belki tırtıl işe yarar bir şey söylerdi. Tırtıl birkaç dakika boyunca konuşmadan nargilesini üfledi. En sonunda kollarını çözdü, nargileyi tekrar ağzından çıkarıp demek değiştiğini düşünüyorsun öyle mi diye sordu. Korkarım öyle efendim dedi Alice. Hiçbir şeyi eskisi gibi hatırlamıyorum ve aynı boyda 10 dakika bile duramıyorum dedi. Neleri hatırlamıyorsun peki diye sordu tırtıl. Mesela küçük çalışkan arı şiirini okumayı denediysem de yüzüme gözüme bulaştırdım diye karşılık verdi Alice üzgün bir sesle. Yaşlandın William babayı söyle bakalım dedi tırtıl. Alice kollarını kavuşturdu ve başladı. Yaşlandın William baba dedi genç tosun. Saçların beyazladı. Yine de sürekli baş aşağı durursun. Sence bu yaşına uygun bir davranış mı? William baba oğluna gençliğimde beynime zarar vereceğimden korkardım bunun. Fakat şimdi kesinlikle eminim ki beyin yok bende. Bu yüzden sürekli baş aşağı dururum. Genç. Dedim ya artık yaşlandım. Hiç olmayacak kadar da şişmanladın. Kapıya doğru ters takla attın. Nedir böyle yapmaktaki amacın? Gençliğimde dedi Bilge. Savururken grillerini. Kutusu bir şilin olan bu merhemler sayesinde bütün eklemleri mesnekleşti. Satayım mı sana da bir tane? Yaşlandın dedi oğul. Yoğurttan başka bir yemek çiğneyemeyecek kadar güçsüzleşti ağzın. Üstelik bir kazı yedin, kemikleriyle gagasını kemirerek. Söylesene bana, bunu nasıl başardın? Gençliğimde dedi babası. Hukuk çalıştım ve tartıştım her konuyu karımla. İşte bu da nedeni çenemin güçlü olmasının. Ben böyleyim, kendimi bildim bile hayatta. Yaşlandım dedi genç açıkçası. İnanmak zor çünkü gözlerin hala sapasağlam. Hiç de kolay değil bunun üzerine yılan balığı taşıması. Nedir seni böylesine zeki yapan? Babası, 3 soruna yanıt verdim artık yeter dedi. Sanma kendini önemli bir kimse. Sanıyor musun bütün gün saçmalık dinleyeceğimi derhal kaybol yoksa aşağı yollarım seni bir tekmeyle. Sözleri doğru söylemedin dedi tırtıl. Korkarım pek doğru olmadı dedi Alice utana sıklı. Bazı sözcükleri karıştırmış olmalıyım. Baştan sona yanlış dedi tırtıl kendinden emir bir tavırla. Ardından birkaç dakika sessizce durdular. İlk konuşan yine tırtıl oldu. Ne kadar büyük olmak istiyorsun diye sordu. Aslında büyüklüğe pek önem vermem diye yanıt verdi Alice. Hemen bilirsiniz kimse bu kadar sık değişmekten hoşlanmaz. Hayır bilmem. Alice hiçbir şey demedi. Daha önce hiç kimseyle bu kadar ters düşmemişti. Yavaş yavaş öfkeleniyordu. Şimdiki halinden memnun musun diye sordu tırtıl. Doğrusunu söylemek gerekirse birazcık daha büyük olmak isterdim efendim dedi Alice. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa tabii dedi. Alice 7,5 santim olmak hiç de hoş değil. Neresi hoş anlamadım dedi tırtıl öfkeyle. Konuşurken arka ayakları üzerine yükselmişti. Boyu tam da 7,5 santimdi. Fakat ben bu kadar ufak olmaya alışkın değilim dedi Alice. Bu sırada içinden keşke hayvanlar bu kadar alıngan olmasa diye geçirdi. Üzülme, zamanla alışırsın diye karşılık verdi tırtıl ve nargilesini ağzına götürerek yeniden fokurdatmaya başladı. Bu sefer Alice tırtılın kendi isteğiyle konuşmaya başlamasını sabırla bekledi. Birkaç dakika geçmişti ki tırtıl nargilesini ağzından çıkardı, bir iki kez esneyip silkindi. Sonra mantardan aşağı inip çimlerin arasında sürünerek uzaklaşırken belli belirsiz bir biçimde bir tarafı seni uzatır, diğer tarafı seni kısaltır dedi. Neyin bir tarafı, neyin diğer tarafı diye düşündü Alice. Mantarın dedi tırtıl, Alice bunları sesli söylemiş gibi ve hemen ardından gözden kayboldu. Alice bir dakika kadar düşünceli gözlerle mantarı süzdü. Acaba tırtıl hangi iki kenarı kastetmişti? Mantar mükemmel biçimde yuvarlak olduğu için bu soruya yanıt vermek zordu. Fakat en sonunda dayanamadı ve mantarı kucaklayıp her iki kenardan da birer parça kopardı. Şimdi hangisi hangisi dedi kendi kendine. Neler olacağını görmek için sağ elindeki parçanın ucundan azıcık ısırdı. Isırmasıyla birlikte çenesinin altında sertçe bir şey çarptı. Çenesine çarpan şey ayağıydı. Alice bu ani değişiklikten ürktü. Kaybedecek bir dakika bile yoktu çünkü hızla küçülüyordu. Bunun üzerine ağzına hemen diğer lokmayı attı. Çenesi ayağına o kadar yapışmıştı ki Alice ağzını açamaz duruma gelmişti. Fakat en sonunda ağzını açmayı bırakıp sol elindeki lokmayı yuttu. En sonunda başımı kurtardım dedi Alice sevinçle. Ancak omuzlarını hiçbir yerde göremeyince bu sevinci yerini paniğe bıraktı. Başını eğip aşağı baktığında tek gördüğü şey Epey aşağıda kalan engin yeşil yaprak denizinin arasından bir bitkinin sapı gibi yükselen upuzun bir boyundu. Bu yeşil şeyler de ne acaba dedi Alice. Ayrıca omuzlarım nereye kayboldu? Hem ah zavallı ellerim nasıl olurdu sizleri göremem. Alice konuşurken bir yandan da ellerini oynatıyor fakat uzaktaki yeşil yaprakların hafifçe kımıldamasından başka hiçbir şey görmüyordu. Ellerini tekrar başına götüremeyeceğini anladığında bu sefer başını ellerine götürmeyi denedi. Bunu yaparken boynunun tıpkı bir yılan gibi her yana kolaylıkla kıvrılabildiğini görünce çok sevindi. Boynunu aşağı doğru zarif bir zikzak oluşturacak şekilde eğmeyi başardı. Ve içine dalmak üzere olduğu bu yeşil yaprak denizinin aslında eskiden aralarında dolaştığı ağaçların dallarından başka bir şey olmadığını gördü. Bu sırada duyduğu oldukça tiz bir ıslık heyecanla geri çekilmesine neden oldu. İri bir güvercin yanına yaklaşmış, kanatlarıyla pat küt yüzüne vuruyordu. Yılan diye çığlığı koyuverdi güvercin. Ben yılan değilim dedi Alice öfke bir dolu sesle. Bırak beni. Yılansın işte, yılansın diyorum diye tekrarladı güvercin. Bu sefer daha sakin bir şekilde söylemişti bunu. Her yolu denedim ancak öyle görünüyor ki yılanlara hiçbir şey bana mısın demiyor diye ekledi hıçkırıcısına. Neden bahsettiğin konusunda en ufak bir fikrim yok dedi Alice. Ağaç köklerini, nehir kıyılarını, hatta çitleri bile denedim diye devam etti güvercin. Alice'i aldırmadan fakat ah o yılanlar ne iğrenç yaratıklar. Alice iyice şaşkına dönmüştü. Fakat güvercin sözünü bitirmeden bir şey söylemesinin olanaksız olduğunu anladı. Zaten yumurtlamak başlı başına bir dert dedi güvercin. Bir de gece gündüz yılanları gözetlemek zorunda kalıyorum. Şu halime bir bak. 3 haftadır gözümü kırpmadım. Yavaş yavaş güvercinin ne demek istediğini anlayan Alice, sizin adınıza çok üzüldüm dedi. Ormandaki en yüksek ağacın üzerine yuva kurdum diye devam etti güvercin. Bu kez sesini iyice yükseltmişti. Artık sizlerden kurtulduğumu düşünüyordum ki bu sefer gökyüzünde bitiverdiniz. Ah siz yılanlar. Fakat ben yılan değilim ki. Söylüyorum anlamıyorsun dedi Alice. Ben bir iğnesin o zaman dedi diye sordu güvercin. Laf salatası yapma bana. Ben küçük bir kızım dedi Alice. Biraz kuşkuyla. Aklına gün boyu geçirdiği bir sürü değişiklik gelmişti çünkü. Güzel bir yalan dedi güvercin son derece küçümseyen bir ifadeyle. Bugüne dek birçok küçük kız gördüm. Fakat hiç kimsenin seninki gibi böyle uzun bir boynu yoktu. Hayır olamaz. Sen bir yılansın. Bu su götürmez bir gerçek. Tanrı bilir az sonra bana ömründe hiç yumurta yemediğini de söylersin. Tabii ki yumurta yedim dedi Alice. Ne de olsa dürüst bir çocuktu. Biliyorsun küçük kızlar da en az yılanlar kadar çok yumurta yer. Sana inanmıyorum dedi güvercin. Fakat eğer yiyorlarsa bile bu demektir ki onlar da bir çeşit yılandır. Tek söyleyeceğim bu. Bu Alice için yeni bir bakış açısıydı. Bu yüzden 1-2 dakika bunu düşündü. Güvercin de bu sessizliği fırsat bilerek lafını tamamladı. Yumurta arıyordun, bundan eminim. Şu durumda küçük bir kız ya da yılan olman benim için hiç fark etmez. Benim için fark eder dedi ama Alice. Sandığınız gibi buraya yumurta aramaya falan gelmedim. Hem öyle olsa bile senin yumurtalarını istemezdim. Çiğ yumurta sevmem dedi. O zaman çek git buradan dedi güvercin hoşnutsuzlukla ve yeniden yuvasına yerleşti. Alice elinden geldiğince ağaçların arasına çömelmeye çalıştı. Çünkü boynu gittikçe dallara dolanıyordu ve ara sıra boynunu kurtarmak için durması gerekiyordu. Bir süre sonra aklına o sırada hala elinde tuttuğu mantar lopaları geldi. Ve defalarca uzayıp kısalarak normal boyuna ulaşana dek büyük bir dikkatle bir o parçadan bir bu parçadan ısırdı. Kendi boyunda olmayalı uzun zaman olduğundan bu durum Alice'e önce tuhaf geldi. Fakat birkaç dakikada buna alıştı. Ve yine her zamanki gibi kendi kendine konuşmaya başladı. Planımın yarısı gerçekleşmiş oldu işte. Bütün bu olanlar ne kadar da şaşırtıcı. 1 dakika sonra başıma neler geleceğini kesinlikle bilmiyorum. Ama olsun. Yine de kendi boyuma döndüm. Sırada yeniden o güzel bahçeye gitmek var. Bunu nasıl başaracağım diye merak ediyorum doğrusu. Bunları söylerken açıklık bir alana geldi. Burada karşısına yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir ev çıktı. Bu evde kim yaşıyorsa yaşasın diye düşündü Alice. Bu boyla karşılarına çıkmam hiç de hoş olmaz. Korkudan ödleri patlar. Bunun üzerine sağ elindeki mantar parçasından ufacık bir ısırık aldı ve boyu 20 santime ininceye dek eve yaklaşmadı. 2. ayrımın sonu.